Ayrım 33.
Köylüye yeni üretim modeli. Levent Kıymaz'ı ihracatçılar dışında pek az kişi tanır. Ukrayna'nın Türkiye'de seçtiği danışman şirket Best Food'un sahibi olarak tanıdık onu. İlginç bir yönü daha var. Türkiye'de gerçekleştirdiği üretim biçimi de örnek olacak nitelikte. Rekabet halinde kaliteli malın fiyatı neyse o kabul görüyor. İhracat politikasını bu çerçeveye oturtan Kıymaz, son yıllarda dünyada natürel veya biyotarım adıyla üretilen ürünlere aşırı talep olduğunu söylüyor. Buna göre zeytin, incir, fındık gibi ürünler çok beğeni kazanıyor. Bu ürünlere talep olabilmesi için de belli prosedürün yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle tarım alanları belirleniyor. Köylü veya çiftçi fişleniyor. Kontrol altında yetiştirme yapılıyor ve uzmanlar sertifika veriyor. Bütün bunları uluslararası kuruluşlara bağlı şirketler yapıyor. Böyle bir ürünün değeri suni ilaç ve gübrelerle yapılanlara göre 2-3 misline çıkabiliyor. Best Food şirketi bunların üretimiyle ilgili de yeni bir sistem yerleştirmeye çalışıyor. Sistemin temeli üretici köyleri küçük atölyeler haline getirmek. Best Food köye üretim bandını kuruyor. Ürün burada işleniyor ve şirkete satılıyor. Üretim bandının başındaki teknisyen şirkete bağlı. Köylüler atölyede işçi gibi çalışıyor ve ücretlerini alıyor. Hangi hane ne kadar ürün vermişse o kadar karşılığını alıyor. Best Food köylünün avans ve benzeri ihtiyaçlarını da karşılıyor. Köylü malını kim et satacağını düşünmüyor. Ürünün verimliliğinin artması yanında istihdam da sağlanmış oluyor. Bu Türkiye için yeni bir model. Şimdilik Nazilli'de iki köy tamamen Best Food'a bağlı. Zeytin ve ürünleri işleniyor. Şirket önümüzdeki dönemde bu sistemi yaygınlaştırmayı düşünüyor. Hem istenilen ölçüde kalite sağlanmış oluyor hem de köylerden inanılmaz talepler var. Sisteme göre her köy 250 ton kapasitesiyle çalışacak. Her yeni talebe göre yeni bir köy daha sisteme katılacak. Halen 20 köy ile çalışma yürüten şirket böylece hem köyden göçü önlemiş hem de istediği kalitedeki ürünü cazip fiyata almış oluyor. Öncelikle seçilen yörelerse Nazilli ve Gemlik. Levent Kıymaz kapari bitkisini de ihraç kalemleri arasına katmış. Kapari çayırda bayırda çoğumuzun yabani bitki diyerek yüzüne bile bakmadığı bir bitki. Nohut şeklindeki meyveleri balık yemekleri ile salatalarda kullanılıyor. Avrupa'dan inanılmaz ölçüde talep olan bu bitkiyi daha çok çingeneler topluyor. Kapari'nin kilosu 2,5 euroya alıcı bulabiliyor. Ambalajlı şekilde kilosunu 5 euroya satılması ülkemizde ne kadar bilinmeyen değerler olduğunu bir kere daha ispat ediyor. Best Food bu birikim ve geniş pazar ağıyla Türkiye'nin en önemli gıda ihracatçıları arasına giriyor. Halen zeytinden incire, nohuttan bibere, cam eşyadan süs eşyasına 2500 çeşit mal ihraç ediyor. Genellikle de bütün ürünlerini kendi tesislerinde ya üretiyor ya da ham maddeyi mamul madde haline getiriyor. Bu düşünceden dolayı Türkiye'nin pek çok yerinde atölyeleri, yağ rafineleri, ambalaj tesisleri ve üretim tarlaları bulunuyor. Bir tanıtım misyoneri. Sadece bir damak tadı değil, sözünü etmek istediğimiz, ortada 50 yıldır sürekli yükselen grafik içinde Türkiye'nin dünyanın her tarafında anlatılması, güzelliklerinin sunulması, İnsan boyutunun açığa çıkması gerçeği var. Beyti Kebap ve sahibi Beyti Güler'den bahsediyorum. İşin tanıtım boyutunu vurgulamamın sebebi var. Olaya sadece bir öğle veya akşam yemeği şeklinde bakarsanız yanılırsınız. Lezzetler geçicidir. Kalıcı olan akılda bıraktığı intibadır. Ama bütün dünyaya sunulan imaja, kültüre, gurmeliğe kattığı değere ve onların ötesinde lezzete ve servise bakarsanız neyi anlatmak istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Beyti Güler bugün 70'ine geldi. 50 yıldır mutfağında pişenlere bütün dünya şahit. Öyle ki yüzlerce sanatçı, yüzlerce devlet adamı, akademisyen, yüzlerce kuruluş tarafından taltife mazhar olmuş. Onlarca uluslararası ödül kazanmış. Her yıl dünyanın en iyi restoranları arasında gösteriliyor. Wall Street Journal, Herald Tribune, BBC, CNN, USA Today gibi onlarca uluslararası yayın organında yer aldı. Böyle bir tanıtımı parayla veya tanıtım fonuyla yapabilir misiniz? 1945 yılında Küçükçekmece'de karın doyurmak için açılan bu aşevinin geldiği nokta her türlü takdire layıktır. Beyti Hepsinin hayat hikayesinden çok şimdi yaptıkları önemli. Nereden gelindiğini anlamak için kısa bir gezinti yapalım. 1935 sonunda Türkiye'ye göç ettiler. Soyu Kırım Tatarlarına dayanıyor Beyti Güler'in. Romanya'da doğdu. Baba mesleği fırıncılıkla başladı iş hayatına. Türkiye'ye gelişlerinde bir bakkaliye ve bir de fırın kurdular. Küçükçekmece'de metruk bir kiliseyi ardiye yaptılar. 1941-42 çetin savaş yıllarıydı. Ekmek karneye düştü. Böyle olunca ekmek fırınını devrettiler. Kıtlık o noktaya gelmişti ki 1943'te bakkaliye dükkanında satacak bir şey kalmamıştı. Çarık, kırbaç, hayvan yemi, küspe. Bakkaliyeyi de bıraktılar. Beyti Güler bu dönemde 2 sene Küçükçekmece Köprüsü'nde simit sattı. Öyle ki simitçilere karşı duygularını hala simit satanlara şefkatle bakarım diyerek ifade ediyor. Simit sattığı yıllarda genç de sayılmazdı. 1929'da doğmuştu ve akranları iş güç sahibiydi. Dahası 2 tane işletmeden sonra simit satmak duygusal olarak kabullenilebilecek bir şey de değildi. Yine o yıllarda Küçükçekmece'de 3-4 han vardı. Her han 40-50 araba alırdı. Sabahları ekmeği pide yapıp hanlarda satardı. Mevsimine göre satılan şeyler değişirdi. Bazen kavun, karpuz da olurdu. Bu sıkıntılı dönemlerin en zoru 1943-45 yıllarıydı. Çoğu kimse aylarca doyacak kadar ekmek yiyemedi. Ekmek karneyle. Büyüklere 300 gram ekmek, küçüklere 150 gram. Güler ailesi 1945'te Küçükçekmece'de ufacık bir yer açar. Hiç olmazsa karnımız doyar düşüncesiyle. Sanat okulu mezunu olan Beyti Güler'in idealinde civata fabrikası kurmak vardır. Teknik ressamlığı da iyidir. Ama öyle bir işe girerler ki işe sarıldıkça iş gelişir, idealler unutulur. O gelişme günlerini Beyti Bey şöyle anlatıyor. 50'li yıllarda Pendik'ten kalkıp gelenler vardı. Davutpaşa'dan inişli çıkışlı yollarla gelirlerdi. Kapının önünde 1-1,5 saat kuyruk oluşurdu. Nedeni de kendime ait bir yöntemim olmasıydı. Ben eti öyle bir hale getirdim ki bizde et donmaz. Etin en iyisini alırım. Bütün eti kendim işlerim. Her gün ethaneye girerim. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bir kere odun kömürü ateşinde pişiririm. Kömür tamamen yanar. Hiçbir karbon gazının tesiri kalmaz. Eti kendime göre terbiye ederim. Muhakkak 6 gün normal şartlarda dinlenir. Biraz soğan suyu koruz, birkaç damla sirke koruz. Tuzunu korum, köftede baharatlarını korum. Beyti kebabın ortaya çıkışı işte böyle olur ama orada kalmaz. Bugün Florya'da 11 salonlu dev restoran kompleksinde bütün dünyaya lezzet sunarken Türkiye'nin de tanıtımında aktif ve önemli rol üstlenir. Bu rolü anlatan en güzel anılardan biri de Çin Cumhurbaşkanı'ndan gelir. Meslek hayatımda Çin Cumhurbaşkanı burada ağırladım. 1 milyarın üzerinde insanı temsil eden bir kişi. Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren, beni Çin'de çok iyi ağırladılar dedi. Ben de burayı bir hafta temizledim. 24 saat önce tepeden tırnağa bütün halıları yıkadım. O geleceği sabah tekrar koyduk. Burada 86 parça halı var. Çok heyecanlıydım. Kapıdan karşıladım. Yemek çok güzel geçti. Tebrik ederim sizi dedi. Ayağa kalktı. Biz de ayağa kalkılmaz dedim. Ben bu eli oturarak sıkamam dedi. Türkiye'yi dünyaya tanıtan kişiler arasında gösterildiniz ve ödül aldınız. Biz sizin Türkiye'yi nasıl tanıttığınızı biliyoruz. Bilmeyenler için de şu resimler bir şeyler anlatıyordur. Basına ve kamuoyuna yansımayan yönüyle bu tanıtımın boyutunu anlatır mısınız? Ben bu işe 1945'te başladım. 1946'da ben 4 masa, sonra 16 masa, 28 iskemle ile devam ettim. 1948'de Cumhuriyet'te rahmetli Burhan Felek küçük bir yazıyla arkasından Doğan Nadir Nadim miydi? Cumhuriyet'te ikinci bir yazı yazdı. Arkasından Ahmet Emin Yalman hakkımda yazdı. Basına ilk defa bu şekilde yansıdı. 4 masa, 20 iskemle o hale geldi ki 49'da 200 iskemle 50 masaya ulaştı. 50'li yıllarda yemek için insanlar benim kapımda 1 saat kuyrukta beklerdi. 1952-54 askerlik yapıp geldim. Askerlikten sonra işi gittikçe büyütmeye başladım. Hafta sonları bütün İstanbul Küçükçekmece'ye akın etmeye başladı. Burada en büyük desteği basından gördüm. Rahmetli anacığım Ahmet Emin Bey benim için baş makale yazdı. Yine Burhan Felek Bey, Küçükçekmece'ye adını veren kişi, Beyti'de et yemiş olsaydı buranın adı et yeme yerinden başka olmazdı diye yazdı. 60'lı yıllara kadar işim o hale geldi ki bütün dünya ile tanıştım. Lord Kinross, Atatürk kitabının yazarı, bir yazısında Deal Express'te dünyanın en iyi et yenen lokali diye yayınladı. 1962 yılları, yine New York Herald Tribune 1965'te hayat hikayemi yazdı. Bu aşağı yukarı yarım sayfa sürdü. Böyle bir gazetenin Küçükçekmece'deki bir kebapçıyı yazması önemli. 60'lı yıllardan sonra kapasiteyi 600 iskemliye çıkarmıştım. Ben de rahmetli Vehbi Bey dahi kuyrukta bekledi. Başarınızdaki nedenler nelerdir? Ben Türk kebabını dünyaya tanıtan tek insanım. İstanbul'da döner kebabını bizden başka bir Konyalı yapardı, bir de Sirkeci'de Hacı Tokatlı vardı. Bir de Mısır Çarşısı'nın üstünde bir yerde yapılırdı. Ben bütün dünyaya döneri tanıttım. Esas başarının en büyük nedeni 1967'de Pan Amerikan Hava Yolları ile işe başlamam. Panam'la catering yaptım. Non-stop'ta 1967'den 1984'e kadar servis yaptım. 4 tane uçağa sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği verdim. Günlük toplam ortalaması 1200 kişiydi. Bunun için 4 tane altın madalyam var. Döviz kazandırmamdan dolayı. Türkiye'nin dövize muhtaç olduğu dönemlerdi. Buradaki en büyük kazancımız Türk döner kebabını bütün dünyaya tanıtmamız oldu. Ben bu işi bütün dünyaya yaydım. Arkadan Avusturya'dan çıkan Courier gazetesi bizi ele aldı. Yazılarım çıktı. Mecmuaları gördünüz. BBC'den İngiliz mecmualarından CNN'e kadar burayı yayınladılar. Amerikalılar geçen sene Türkiye'yi tanıtmak için 90 dakikalık bir film çektiler. Cumhurbaşkanının resepsiyonunda 45 dakikalık bir bölümünü yayınladılar. Filmin bütün ağırlık noktası Beyti'ydi. Japonlar Expo 87'deki fuar için burada tam 4 gün çekim yaptılar. Bu fuarda 6 ay tanıtımımız oldu. Onların ifadesine göre 40 milyon insan burayı seyretti. Prens Misaka eşiyle beraber gelmişti. İkoyaka'da diye büyük bir kuruluş arkadan geldi. Ne kuruluşu? Japonya'da gıda kuruluşlarının başı bir şirket. 60 kadar kuruluşun sahibi geldi. Bütün amaçları Japonya'da benimle Beyti zinciri oluşturmaktı. Bizim büyükelçimiz araya girdi. 2 tane mektubu var. Bizim ticaret ateşimizin mektubu var. Prens Misaka, gel bizimle işbirliği yap dedi. Mektubunda da gel bir ay misafirimiz ol. Japonya'ya sizi tanıtalım diyor. Beni Japonya'ya davet ettiler. Benim kendilerine verdiğim cevap, zamanım çok kısıtlı. Buradaki işler yoğun değil ama işime aşırı derecede bağlıyım. Ben prensip olarak ikinci bir iş yeri düşünmüyorum. Zincir oluşturulmasını neden istemiyorsunuz? Ben 53 senedir bu işin içindeyim. 10 senede ondan önce var. 63 senedir çalışıyorum. Tek kalmayı yeğledim. Dünyada önde gelen yöneticilerden sizi tanımayan yok gibi. Ben senede 300 bin tane broşür dağıtırım. Bunların hedef kitlesi kim efendim? Seyahat acentaları mı? Buraya her gelene veriyorum. Herkese 2-3 tane veriyorum. Bunların birini başkası görse 150 bin kişi eder. Bütün dünyada adım geçiyor. Tanıtıma çok önem veriyorum. Peki, bu ilgiye cevap verebiliyor musunuz? Bütün dünya ile dostluğum var. Diyelim ki Bill Clinton size mektup yazıyor ve illa sizi Beyaz Saray'a beklerim diyor. Prens Japonya'ya bekliyor. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Hepsine cevap veriyoruz. Kızım St. Mitchell mezunu. Üniversiteyi yurt dışında okudu. Yazışmalarımı kızım takip eder. İki oğlum işin başında. Bütün malları en ayrıntısına kadar kendim alırım. New York Herald Tribune'den sonra Wall Street Journal'da bir yazım çıktı. Wall Street Journal, ekonomi dünyasının önde gelen bir gazetesi. Bütün iş adamlarının okuduğu bir gazete. Bir yazı çıktı ki ben servetimi versem bu yazıyı yazdıramam. Amerika'da her sene Türk günü oluyor. Buraya açtığımızda Türk gününden 15 gün önce Los Angeles Times yarım sayfa bir yazı yazdı. Bir hafta sonra USA Today yine ondan daha büyük bir yazı yazdı. Bunlar özel gayretlerinizle mi oluyor? Tamamen kendi gayretimle. Diyaloğum var. Bakın, Radyo Monte Carlo, yakasındaki rozeti göstererek, rozeti, Olimpiyat Komitesi üyesi olarak seçimlere katıldım. Savarona yatı orada. Kendi diyaloğumdan dolayı Radyo Monte Carlo'ya, bir Çin grubuna, bir de bizim gruba o kadar fazla yer verdi ki bütün dünya ile dostluğum var. Jacques Chirac buraya Paris Belediye Başkanı olarak geldi. Yine basının haberi olmadı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı de Klerk Mandela'dan önceki cumhurbaşkanıydı. Hiç kimsenin haberi olmadı. Şeref defterinde Begüm Liyakat Ali Ağa Han var. Begüm Hanım'ın Türkiye'ye geldiğine dair bir kayıt yok. Bakın, şurada iki mektup var. Biri Edward Kennedy, biri Robert Kennedy imzalı. İkisinin de Türkiye'ye gelişinden kimsenin haberi yok. Siz de bu konuda ketumsunuz galiba. Sırları iyi koruyorsunuz. Özel olarak kalıyor. Mesela Çin Cumhurbaşkanı'nın geldiğini herkes biliyor. Seneye yeni Çin Cumhurbaşkanı gelecekmiş. Şimdiden hazırlıklara başladım. Şimdiden bana geleceğini teyit ettirdim. Sadece buraya yemek yemeye gelenler var mı? Bütün dünya buraya yemek yemeye gelir. Kapı Kule'den sonra Türkiye'nin ikinci kapısı diyorlar. Ben o tarz bir laf söyleyemem. Takdir gözlemcilere kalıyor. Tanıtım açısından Türkiye'de çok şey yaptığımın bilinci içerisindeyim. Geçenlerde Yunan Mitsotakis geldi. Vatandaş Mitsotakis geldi. Daha önce başbakan olarak gelmişti. Kendisiyle dostluğumuz var. Ben Abdi İpekçi Dostluk Derneği'nin içindeyim. Ama şahsi faaliyetlerimden dolayı zaman yetmediği için boy gösteremedim. Niye öne çıkmıyorsunuz? İşim bu imkanı bana vermiyor. Geçen gün çok sevdiğim bir dostumun düğününe katılamadım. İlla her gün mutfağa girmeniz mi gerekiyor? Her gün ete girerim, et keserim. Bütün malımı etimden, maydanozumdan, çalı süpürgeme kadar kendim alırım. Sebebi ne? Öyle alışmışım. Bu çocuklarınıza da yansıdı mı? Bu haslet onlarda da var mı? Var, onlar benden daha iyidir. İki ayrı oğlunuz var. İki ayrı beyti de olacak mı? Beyti bir tane. Servis açısından da Türkiye'ye bir ufuk getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Ben bu işte dünyada liderliğe soyundum. Dünyanın ünlü aşçıları da sizden bir şeyler öğrenmek istiyorlar mı? Kimsenin bir şey istediği yok ama bütün dünyanın ünlü müesseselerini dolaşırım. Onlar da Türkiye'ye gelince bana gelirler. Fransa'da bir yiyecek kuruluşu var. Fransa Kraliyeti kurmuş. Ben onun Türkiye'deki başkanıyım. Geçen sene Amerika'da yemekle ilgili bir jüri beni 50 ülke içinde dünyanın ikinci lokantacısı olarak seçti. Bunda sadece dekor, yemek, servis, lezzet değil, dünyaya ne verdiği, sektöre ne katmış olduğu da göz önünde tutuluyor. Sadece güzel bir yemek olayı değil. 1945'te ben bu işe başladığımda kuzu eti çok tanınırdı. 1957-58'e kadar dana etini, sığır etini kimse yemezdi. Yıllarca uğraştım. Dana eti, sığır etini tanıttım. Bir ekalliyet yerdi. Artı bugün Londra'dan tutun da Avusturya'ya, Amerika'ya kadar birçok beyti kebap lokantası var. Patentini almadınız mı? Hiç almadım. Ünlü beyti kebabı da siz buldunuz değil mi? 1961'de dünyanın bir numaralı kasabası kabul edilen Monlieur vardı. Oradan aldım. Adımı vererek oturttum. Bugün bütün Türkiye'de beyti kebabı diye bilinir. Bütün bu restoranı kendiniz mi planladınız? Mimar Yılmaz Şanlı ile birlikte planladık. 1972'de temel attık, 1983'te açabildim. 11 sene inşaat sürdü. Dünyada böyle bir tarz lokanta yok. Bu yatırımı yapacak ikinci bir insan da zannetmiyorum ki çıksın. Neden çıkmaz? Gezerken niye çıkmadığını göreceğiz. İrili ufaklı 11 salon var. 4 teras, 5 ayrı mutfak var. 450 kişiye ideal olarak hizmet verir. Hangi yörenin etini kullanırsınız? Ben daha çok Trakya'nın etini alırım. Çanakkale'den Susurluk'a kadar bazen giderim. Hiç emekliliği düşündünüz mü? Bu işin emekliliği olmaz. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 10 yaşında bir çocuğun banka hesabı olur mu? Naksan, plastik film konusunda dünyanın en büyük şirketi durumunda. Yıllardır sessizliğini sürdüren şirketin sahipleri Gaziantep'in ünlü ailelerinden olan Nakipoğullarından geliyor. Poşetten sera örtüsüne, gıda ve sanayi ürünleri ambalajına kadar değişik ürünlerin üretildiği tesislerin ünü dünyanın her yerinde biliniyor. Kamuoyunun pek tanımadığı şirketin başkanı Cahit Nakipoğlu'nun geçmişiyle ilgili bir nokta. Bu konuda ilginç bilgiler verebilir. Cahit Nakipoğlu'nu babası orta birden sonra okuması için onu İstanbul'a gönderiyor. Tek başına bir evde yaşayan bu gence bir de İstanbul'daki işleri takip sorumluluğu yükleniyor. Cahit Bey'in ağzından 1960'ların İstanbul'unda geleceğin iş adamının yaşadıkları. Ben İstanbul'dayken babamın emanet ettiği iş adamlarının yanına sık sık gidiyordum. Gürün Han'ın sahibi Yusuf Gürün, Grundig'in eski temsilcisi Mehmet Güler ve Musevi iş adamı Leon Avram. Babam da itibarı olan biriydi. Zaman içinde ben babamın mal aldığı yerleri bırakmaya başladım. Onların da aldığı yerleri öğrenmeye başladım. Üreticileri bulmaya başladım. Nakliye ambarında oturarak Antep'ten gelen tüccarlara da mal satmaya başladım. O zaman ambarlar Ebu Suud Caddesi'ndeydi. Ben fiyatımı veriyordum. Bu fiyata bulursanız alın. Alamazsanız gelin, benden alın. Antep'e geldiğimde hesap veriyordum. Bana gelen para belli, senetler belli, aldığım mal belli. Bir de bunun üzerinden kendi masraflarımı düşüyordum. Zaman içinde ben artı para ile gelmeye başladım. Babam dedi ki, bana numara mı yapıyorsun? Sen hiçbir şey yemiyor musun? Bir sene geçmiş, 10 bin lira arttırmışım. O zaman için bu büyük para. Yok baba, ben orada ambarda gelene gidene mal satıyorum dedim. O zaman hoşuna gitti. 1962-63 sezonunda ben ortaokulu bitirdim. Ortaokulu birincilikle bitirdim. Benden gayrı Haziran dönemi mezunu olmadı o sene. Zaten ilk mezunlarını veriyordu. Çok başarılı, herkesin örnek gösterdiği bir talebeydim. Okulda kim kiminle kavga etse ben aralarını bulurdum. Okulun ağabeyi sıfatında biriydim. Ben liseye gidecektim. Babam o yıl Hicaz'a gidecekti. Kafama girdi. Oğlum, okuyup da ne olacaksın? Gel seni ortak edeyim. Ben Hicaz'a gideceğim, işleri sana devredeyim. Yok dedim, İstanbul'da yaşamaya alışmıştım. Almadan, satmadan zevk almaya başlamıştım. Hatta Yusuf Gürün, gel oğlum burada seninle ortak iş yapalım dedi. İki tane oğlu vardı. Onları göstererek, senin gözünde çapak var derdi. Biz sonunda Osmanlı ailesiyiz. Babanın dediği olur. Sonunda peki dedik. Geldik Antep'te beraber çalışmaya başladık. Cahit Nakipoğlu'nun yaşadıklarına, attığı adımların arka planındaki düşüncelerine bakmadan önce kısaca Naksan hakkında bilgi vereyim.